Ayrım 9. Bin Hüzünlü Haz. Hasan Ali Toptaş. Sayfa 119. Düşündüğümüz gibi Tatar kızını gerçekten Alaaddin öldürmüşse, uçsuz bucaksız bir sessizliğin ortasında, tek başına, elinde bıçak kala kalmıştır herhalde. Yuvalarından uğrayan gözlerini, ne yapıp ettiyse ayaklarının dibinde kesik hırıltılarla debelenip duran karanlıktan bir türlü ayıramamıştır. Karanlık da daha bir yaralı olmuştur o baktıkça. Hatta görüntüsüne mahzenin karanlığını dalgalandıran çırpınışlarının boşunalığını da ekleyerek yaralanan her şey gibi sanki biraz daha büyümüştür. Belki bu yüzden Alaaddin'in kalbi bir süre elindeki bıçakta atmıştır da bıçak dile gelip birdenbire onun hissettiklerini anlatacakmış gibi zangır zangır titremiştir o sırada. Alaaddin nice sonra bunu fark edip bıçağı elinden alelacele fırlatmış, can çekişen karanlığın hareketsiz kaldığını görüp büsbütün korkmuş, korkunca da içinin derinliklerine doğru çekilip o iri iri parlayan gözleriyle uzak bir köşeye usulca büzülmüş müdür bilmiyorum. Bilmek isterdim aslında. Daha doğrusu Alaaddin'le konuşmak isterdim. Elime şöyle kütük gibi kocaman bir mum alıp kimsecikler görmeden mahzenin karanlığına inmek ve uzun uzun konuşmak. Tabii bunu kesinlik şeytanıyla duyarlılık şeytanını gizlice yanıma alıp bu tüyler ürpertici sahneyi size daha dokunaklı bir dille daha net anlatabileyim ya da karşısına dikilir dikilmez Alaaddin benim Tatar kızına olan benzerliğimi biliyorsunuz o kız için daha önce bana benim gençliğimi anımsatan demiştim. Fark etsin de ipin ucunu oradan yakalayıp şöyle ikide bir hallaç pamuğu gibi oraya buraya dağılmayan, herkesin hoşlanacağı türden doğru dürüst bir hikaye kurabileyim diye değil. Yalnızca bir insanı öldürmenin öncesinde ve sonrasında neler olup bittiğini görebilmek, bu amaçla Alaaddin'in iç coğrafyasında gezintilere çıkabilmek ya da bir cinayetin cinayeti işleyeni nasıl doğurduğunu, bu doğumun ne kadar sürdüğünü, hangi karmaşık aşamalardan geçtiğini ve bütün bunlar sessiz sedasız yaşanırken çevrede, diyelim oradaki havanın ısısında, kokusunda, renginde ya da ağırlığında ne gibi tuhaf değişiklikler olduğunu anlayabilmek ve böylece içimdeki merak kurdunu biraz daha doyurup kendi gözümde biraz daha var olabilmek için isterdim. Mahzenin karanlığında gezinen rutubetli böcek çıtırtıları gelip gelip Alaaddin'le benim aramda duran mumun aydınlığına çarparken bu konular hakkında Alaaddin'e ipe sapa gelmez bir yığın soru sorardım söz gelimi. Sana sırılsıkla aşık olan Tatar kızını öldürmeyi kafana koyup da bunu ne zaman ve nasıl gerçekleştireceğine karar verdiğinde derdim. Kendini hiç o güne dek tatmadığın özel bir yolculuğa çıkıyormuş gibi hissettin mi? Öldürmeye karar vermeden önce kızın gözlerindeki parıltıların tatlılığına bakarken derdim. Bir an içinde olsa ille de öldüreceğim diye çocukluk yıllarında hayali bir bıçakla peşlerinden koşuşturup durduğun o altınlarla gümüşlerin ışıltılarını anımsadın mı? Bıçağı belinden sıyırıp alelacele kızın boğazına çalarken derdim. Sana bir an bıçağı tutan sen değil de bir başkasıymış gibi geldi mi? Ayak seslerine vuran elindeki yemek tepsisinin ağırlığıyla yavaş yavaş merdiven basamaklarının sonuna gelen kız derdim. Sana o anda yalnızca bir kişi olarak mı göründü? Kızın boğazından fışkıran hırıltıları işittiğinde derdim. Acaba senin boğazında da şöyle belli belirsiz, ateşten bir karınca sürüsü geziniyormuş gibi tuhaf bir yanma oldu mu? Birisini öldürmek seni hiç bilmediğin, mahzeninkinden de beter bir karanlığa mı alıp götürdü derdim. Yoksa gözlerindeki perdeleri yırtıp öteki insanların asla göremediği pırıl pırıl bir aydınlığa mı çıkardı? Aylardır iletişim kurabildiğin biricik insanla derdim. Bir kez olsun farklı bir iletişim mi kurmak istedin öldürmekle? O bunların hiçbirini yanıtlamazdı belki. Tatar kızının cesedi yerde değil de sanki olanca ağırlığıyla dilinin üstünde yatıyormuş gibi iri iri yutkunurdu. Onun bu yutkunuşu bana cinayetin karanlık noktaları hakkında inanılmaz bir hızla ve binlerce sayfayı dolduracak ölçüde öyle çok şey anlatırdı ki mahzende gezinen böcek çıtırtılarının nedense anladığım bu şeylerin ağırlığı altında üzüm gibi ezildiğini düşünürdüm o sırada. Ardından da Mahsen'in yanına sessizlik genişliğinde gözüken duvar taşlarıyla merdiven basamakların seslerini, karanlığın seslerini, mum ışığının seslerini ve Tatar kızının seslerini de alarak aynı anda binlerce cümleyi konuşurcasına uğul uğul uğuldadığını görürdüm. Alaaddin'in yutkunuşu sihirli bir anahtara dönüşüp hiç bilmediğim bir sesler aleminin kapısını açmış da ben oraya adımımı atar atmaz artık geri dönemeyeceğimi anlamışım. Bu yüzden hem sevinmiş hem de korkmuşum. Hatta diyelim biraz afallamışım gibi belki üst üste ürperirdim sonra. Belki de seslerin içine düşmüş küçücük bir ses olduğumu sanırdım. Neyi işaret ettiği anlaşılmayan, nereden geldiği bilinmeyen ve sesten çok ses izine benzeyen şöyle küçücük bir ses. Ya da bir cinayetin sırlarına ulaşacağım derken o cinayet sonrasının karanlığında yavaş yavaş kaybolduğumu düşünür, boş yere telaşlanır ve kendi kendime acaba cinayet işlemeye hazır bir yanım var da şimdi ben bu cinayetin etrafında dolanıp durmakla o yanımı mı susturmaya çalışıyorum? Ya da bana benzeyen birisi öldürüldüğü için kendimin de ona benzerliğim ölçüsünde öldürüldüğünü düşünüp Tatar kızının cesedindeki minik cesedimden mi ayrılamıyorum derdim. Böyle diyorum ya, belki de ben Alaaddin'i hiç bulamazdım oradan. Yani elimde kocaman bir mumla mahzenin zifiri karanlığını indiğimde uçsuz bucaksız bir sessizliğin ortasında tek başına kala kalan ben olurdum. Sonra zihnim kendiliğinden huyu kurusun, yerde yatan Tatar kızının hayattayken kurmuş olabileceği hayallerin, tatmış olabileceği tatların, görmüş olabileceği renklerin ve dokunmuş olabileceği şekillerin insana hala oralarda geziniyormuş gibi gelen uğultularını da eklerdi bu sessizliğe. Cesedin sıcaklığıyla birlikte mahzene yayılıp gözükmeyen buharlar ya da buhardan yapılmış solgun yapraklar halinde uçuşan, içleri Alaaddin'in çeşitli dokunuşlarıyla dolu, çeşitli hayallerin uğultularını eklerdi söz gelimi. Tatar kızının bu hayalleri kurarken aldığı tatların uğultularını eklerdi. Bu tatların içinde yarı baygın gözlerle gezinirken dokunduğu el gibi, omuz gibi, üzüm salkımı ya da fındık fıstık içi gibi şekillerin uğultularını eklerdi. Bu şekilleri bizim gözümüzde şekil kılan renklerle, bu renklerin içinde, bitişiğinde, etrafında ve uzağında soluk alıp veren daha başka ve daha farklı renklerin uğultularını eklerdi sonra. Hatta bu uğultuların hareketleri çarçabuk silişinden, belirgin kılışından ya da sinsi sinsi yönlendirişinden doğan daha derin, daha gizli ve daha acayip uğultuları da eklerdi de artık bütün bunlar ve bunların çağrıştırdıkları ile birlikte içinde bulunduğum sessizlik iyice genişlerdi. Hem de mahzenin boyutlarını da aşarak bir anda öyle çok genişler, öyle çok genişlerdi ki ben ayaklarımın dibinde yatan cesedin tıpatıp Alaaddin'e benzediğini, genişlik dediğim bu tuhaf örtü yüzünden oldukça geç fark ederdim. Fark edince de yoksa ölen öldürenin şeklini mi aldı diye bir hayli şaşırırdım tabii. Gövdemde kocaman bir soluk düğümü, şiddetli bir kalp çarpıntısı ya da yuvasından uğramış bir çift göz halinde şekillenen bu şaşkınlığın ardından eğilip merakla baktıktan, Tatar kızını titreyen mum ışığının altında erkek giysiler içinde gördükten ve uzun uzun düşündükten sonra da belki size dönüp kendimle konuşurcasına kızın üzerindeki giysilerle kendininkileri değiştirip mahzenden çıktığına göre Alaaddin şu anda haremde gülüp oynaşan cariyelerin arasında olabilir derdim. Kendi hikayesinin böyle havai fişek gibi patlaya patlaya nereye gittiğinden en az benim kadar habersiz olan Alaaddin, gerçekten güvenli bir yer diye düşünüp Tatar kızının giysilerini giyer giymez soluğu haremde almışsa, ta baştan beri cariye yüzü mahcup bir şehzadeye benzediği, bozkırın ortasında altı ölüyle birlikte yatıyorkenki görüntüsünden anımsadığım kadarıyla bıyıksız olduğu, ve kendi karanlığına eğilmiş nazlı bir dal sessizliğiyle varıp hangi köşeye oturmuşsa orada öylece kala kaldığı için belki de kimse kuşkulanmayacaktır ondan. Ama o herkesten ve her şeyden fena halde kuşkulanıp hemen hemen her gün yeni dedikodularla çalkalanan haremin çeşit çeşit esans, çeşit çeşit buhur ve terli düş bulutlarıyla dolup taşan havasını durup dinlenmeden koklayacak, kokladıkça da akıl almaz derecede huzursuz olacaktır. Bu durumda art arda düzenlediği kanlı entrikalarla tahtı ele geçirir geçirmez hareme dadanıp tek tek cariyeleri de ele geçirmeye başlayan kardeşinin bir gün sakalını sıvazlaya sıvazlaya gelip şarap kızını gözlerle Alaaddin'in karşısında durması, onun orasını burasını mıncıklayıp açık saçık sözler fısıldaması, bunları fısıldarken de eğilip o sapsarı dişleriyle diken diken kabaran sakallarının arasından tıpkı kemik görmüş bir köpek gibi salyasını akıta akıta hırlaması an meselesidir çünkü. Belki de Alaaddin haremde hep bu olasılığın gerçekleşebileceği korkusuyla yatıp kalkacaktır artık. Üst kattaki odalardan zaman zaman ud sesleri yükseldiğinde bunlar o olasılığın sesleri diyecektir yüzünü hafifçe kaldırıp gözleriyle. Neşeli şarkılar söylendiğinde bunlar o olasılığın şarkıları diyecektir. Uzak ülkelerden gelen kızlar uzak ve korkunç masallar anlattığında bunlar o olasılığın masalları. Havuz başında, nalın tıkırtılarıyla çınlayan hamamda ya da hep birlikte yemek yedikleri salonda ansızın patlayıveren gülüşmeleri işittiğinde bunlar o olasılığın gülüşmeleri. Havada uçuşan altınları gördüğünde bunlar o olasılığın altınları. Her 10 bakire arasında yatan yaşlı kadınlar geceleri horlamaya başladığında bunlar o olasılığın horultuları. Sonra o olasılığın ayak sesleri, o olasılığın iç çekişleri, o olasılığın dantelleri, nakışları, elleri, göz bebekleri, uzaklığı, yakınlığı ve fısıltıları derken ola ki Alaaddin bu korkunun içinde hep böyle dönüp dönüp duracak, hayata hep hissettiği erkeklikle görüntüsüne sığındığı kadınlığın arasından bakacak ve hemen her gece rüyasında Tatar kızının yerine ipek çarşafların üzerine uzanıp kendisine muzip muzip el sallayan kardeşini görecektir. Üstelik kardeşi bıyıklarını ibrişim gibi burup pespembe bir iştahla yalanacaktır ona el sallarken. Ya da apış arasındaki şahlanışı öteki eliyle tutup uzun uzun tahtını severcesine okşayacaktır. Neresinden bakılırsa bakılsın Alaaddin için bu kabus, eğer hareme sığınmak zorunda kalmışsa, kendi elleriyle seçtiği başka bir ölüm şeklidir hiç kuşkusuz. Ve böylesine berbat bir ölümle burun buruna yaşamak, onun ruhunu günden güne eritmekte, ta küçüklüğünden beri tahtın ışıltısına ayarlanan bakışlarını kirli bir yün gibi eğirip bükmekte, hatta at sırtında sarsılan gümüş eğerlerin şeklini yineleye yineleye gelişen daracık kalçalarıyla hala kocaman kılıçlarının ağırlığını taşıyormuş gibi arada bir ürperen belini de eski hallerinden çıkarıp sanki giderek daha narin ve daha tuhaf bir hale sokmaktadır. Aslında kolayca tahmin edilebileceği gibi yavaş yavaş Alaaddin'in gövdesine yerleşen bu şekil dakika dakika serpilip büyüyen, akla ziyan bir korkuyla sessiz bir tükenişin su yüzüne vuran çehresinden başka bir şey değildir. Ama ben şimdi bu çehrenin karanlıkta kalan ayrıntılarına dalıp, oradan iki erkek kardeşi bir yatağa götürecek olan olabilirliğin nasıl gerçekleşeceğine geçmek, o sırada zavallı Alaaddin'in nasıl soğuk soğuk ter dökeceğini düşünmek, ya da sonsuzluğu içeren büyülü bir zincir kıvamıyla uzayıp giden şehvetli inlemelerin, ipek çarşafların yumuşaklığını dalgalandıra dalgalandıra, şaşkınlık dolu bir haykırış anına doğru nasıl akacağını anlatmak istemiyorum. Belleğinizde yer eden bir yığın korkuyu, kokuyu, rengi, ışığı ve kıpırtıyı kullanarak sizin böyle bir sahneyi gözlerinizin önünde çoktan canlandırdığınızı düşünüyorum çünkü. Hatta her biri çocuk büyüklüğündeki dev mumlarla, mum cızırtıları arasında uçuşan tüllerle, kadife perdelerle, halılarla ve duvarların yüzüne yansıyıp da sanki insana birbirlerini kovalıyormuş, birbirlerinin üstüne abanıyormuş ya da ayrılıp ayrılıp birbirlerine yeniden sarılıyormuş gibi gözüken gölgelerle bu sahneyi tepeden tırnağa süslediğinizi düşünüyorum. Sonra da derinleştirmişsinizdir belki. Kapı önlerine ve mum diplerine, yankıları duvarlardaki gölgelerin arasında gezinen alacakaranlık fısıltılar serperken, bu fısıltıların içine de bir çift kalp gümbürtüsü koymuşsunuzdur söz gelimi. Alev alev büyüyen, ağız dolusu, kucak dolusu, yatak dolusu soluklar koymuşsunuzdur sonra. Solukların sıcaklığını aralaya aralaya uzanan, açlığı titreyişe dönüşmüş, kocaman eller koymuşsunuzdur. Derken bunların yanına yöresine kılıç gibi parlayıveren bakışlar, boşluğu dişleyen dişler, pis pis kokan gülüşler ve çevreleri kesik hırıltılarla sarılmış, ölümden beter irkelişler koymuşsunuzdur ama ben sizin hayal ettiklerinizi iğneden ipliğe bir kez daha hayal ederek şimdi buraya cümle cümle görülmüş resimler gibi sıralamak da istemiyorum. Hikayenin bütünlüğü daha fazla çözülmesin diye bu bölümde de boş bırakılmış birkaç sayfa tadı bulunsun istiyorum çünkü. Ve böylece hikaye bir süre de olsa benliğimin sınırlı bakışından kurtulup rahat bir soluk alabilsin, kendisi kalabilsin ya da anlatmakla ben onu bir yandan yaşatıp bir yandan öldürüyorsam bu güzel günahın birazı da sizin olabilsin istiyorum. Hem zaten ben Alaaddin'in korkudan helak olacağı bu nefes kesici sahneyi anlatmaya başlasam bile büyük bir olasılıkla daha mum cızırtıları arasında uçuşan tünlerin ağırtılarını geçip iki erkek kardeşin yatağına ulaşamadan yarı yolda kalabilirim. Artık sonunu kolayca görebildiğimizi sezen hikaye tam da bu noktada birdenbire çark edip kendini yeni kelimelerle geriye doğru kelime kelime sinerek sanki bütün bunların hiçbiri olmamış gibi bizi alıp gene mahzenin zifiri karanlığına götürebilir çünkü. Hatta bizi Alaaddin'i yaşanmış olabilirliklerin belleğimizde kalan tortularıyla birlikte oraya vardığımızda hala elinde bıçak, Tatar kızının cesedi başında öylece dikiliyorken gösterebilir. Sonra Alaaddin orada cesedin hareketsizliğine yapışıp kalmış da bir türlü kopamıyormuş ve kopamayınca da o hareketsizliği ister istemez aynı şiddetle tekrar ediyormuş gibi günlerce dikilir ve belki elindeki bıçaktan hikayenin yüzüne günlerce şıp şıp kan damlar. Hem de mahzenin boşluğunda bu boşluğa sığmayan başka bir boşluğu dile getirircesine şıp şıp. O sırada artık böcek çıtırtıları gezinmez herhalde ortalıkta. Arkalarında çizgi çizgi oyuk oyuk sessizlikler bırakarak gider. Karanlığın içindeki taş kokulu kovuklarına saklanırlar. Alaaddin de bu sessizliklerin, bu şıpırtıların ve ağırtılarıyla bu şıpırtıları büsbütün çıplak bırakan duvar taşlarının arasında ölümü düşünür sürekli. Sımsıkı kenetlenen ağzını bir kerecik bile açmadan Tatar kızının şeklini alan ölüme kocaman gözlerle baka baka ölüm nedir? Ölüm nedir? Nedir ölüm? Nedir? Nedir? Diye sorar. Sonra işte böyle sorarken nasıl olduğunu bile anlayamadan birdenbire belleğindeki geçmişte bulur kendini. Rengarenk acem halılarının varıp dayandığı, yüzü damar damar süslemelerle dolu ahşap bir kapının önündedir. Ayaklarında bir çift heves gibi gözüken kırmızı fiyonklu beyaz papuçlar. Omzundaysa hadi bakalım hadi diye konup kalkan kupkuru şeftali bir el. Kapıyı açıp yavaşça içeri süzülür Alaaddin. Odanın ortasına doğru birkaç adım yürür. Halıdaki desenin göbeğinde durur. Dizlerini kırar ve oturur. Haraptarı Nafi, kabaca bir minderin üstüne bağdaş kurmuş, upuzun sakalıyla köşede oturuyordur. Dizlerinin dibinde cızır cızır yanan ufacık bir mum vardır. Mumun aydınlığındaysa neredeyse tabuta benzeyen kapkalın bir kitap. Alaaddin işte o kitaba gözlerini dikmiş heyecanla bakıyor, heyecanla bekliyor, hatta dizlerinin üstünde duran küçücük ellerini yavaşça kımıldatıp arada bir ter basan avuçlarını havalandırıyordur ama haraptarlı Nafi hala yüzünü kaldırıp ona bir kerecik olsun bakmamıştır. Derin bir uykudadır sanki. Göz kapaklarının ayrı, ellerinin ayrı, dizlerinin ayrı uyuduğu bambaşka ve derin bir uykuda. Derken saatlerdir eşyaların sessizliği, kuşların rüyaları, kitapların ruhları, kelimelerin renkleri ve yıldızların işitilmeyen gürültüleri üzerine karşılıklı konuşuyorlarmış da söz sırası şimdi kendisine gelmiş gibi ''Hocam hayat nedir?'' diye sorar Alaaddin. Haraptarlı Nafi de sakalını bir süre sıvazladıktan, yüzünü çevirip bir süre penceredeki yıldızlara baktıktan ve ağzını belli belirsiz şapırdattıktan sonra sanki yanıtı çoktan hazırmış da nicedir onu susuyormuş gibi ''Hayat nedir?'' diye sorarsan ''Bilmiyorum evlat'' der emin bir sesle. ''Sormazsan biliyorum.'' Alaaddin sonra ona ''Ölüm nedir?'' diye sormak ister ama tam da bunu düşünüp ağzını açtığı anda kendini yeniden mahzenin karanlığında bulur. Böyle bile olsa başka bir olabilirliğe sarılıp şimdi ben mahzendeki Alaaddin'in o sırada yaptıklarından ne denli pişmanlık duyacağını, akıp giden zamanı geri getirebilmek için karanlığı avuçlayıp avuçlayıp nasıl sarsacağını, ardından hıçkıra hıçkıra aylarca nasıl gözyaşı dökeceğini, artık kendisine gizliden gizliye yiyecek getiren de olmayınca her gün oturup Tatar kızının etlerini uzun ve gönülsüz çiğneyişlerle biraz biraz nasıl yiyeceğini, ama ne kadar yerse yesin giderek nasıl iğne ipliğe döneceğini, sonra içinde büyüyen suçluluk duygusunu sesiyle birlikte dışarı atmak istercesine birdenbire Tatar kızının adını haykırıp bir gün kendi kendini nasıl ele vereceğini ve bütün bu olup bitenlerden sonra merdiven basamaklarından saçı sakalı birbirine karışmış kopkoyu bir karanlık halinde sürüklenip götürülürken dönüp omzunun üzerinden kederli bir yüzle geride kalan Tatar kızının kemiklerine nasıl iç çekerek bakacağını da anlatmak istemiyorum. Benim o gün başımı çevirip türbeye baktığım anda hissettiğim yorgunluk, böyle çala kalem yazılıp insanı bir meraktan diğerine sürükleyecek ilginç hikayeler zinciriyle açıklanabilecek türden değildi çünkü. Benimkisi hiçbir zaman hiçbir şeyle açıklanamayacak kadar derin, hiç kimsenin anlayamayacağı ölçüde karmaşık ve acayip bir yorgunluktu. Öyle ki geride kalan taş döşeli sokaklardan büyük büyük caddelere, şehrin tepelere doğru tırmanan boz bulanık görüntüsüne, bu görüntüyü ayakta tutan gürültüsüne, derinlere çöken kirine, kapılardan taşıp parkları ve meydanları tıklım tıklım dolduran apartman yalnızlıklarına, kayıplara karışmış iri gözlü cüceler gibi bu yalnızlıkların gölgesinden uzak uzak bakan çocuklara, sonra sabahtan akşama dek bir yerden bir yere çeşitli bahaneler ve külüstür otobüslerle taşınan insan suretindeki sıkıntılara, bu sıkıntıları süsleyen şarkılarla kitaplara, karanlık sokaklarda karanlık sakallarıyla dolaşan beli silahlı adamlara, yıkıldı yıkılacak iç hanlarına, beti benzi uçmuş tozlu dükkanlara, harap çarşılara, renk renk ışıklar içerisinde yüzen lüks alışveriş merkezlerine, buralara girip çıkan ıssız kadınlara ve yüzlerini hiç görmediğim daha milyonlarca insanla, milyonlarca eşyaya kadar hemen hemen herkes ve her şey bir an için bende yaşamıştı sanki. Ya da ruhumun olanca diriliğiyle ben bütün bu sayıp döktüklerimi doğuran, bunları kat kat çevreleyen ve gelecekte gene bunlardan doğup çeşitli kılıklarda boy gösterecek olan hikayelerin hepsini birden yaşamıştım. O gün orada, uzun bir zamanın derinliklerine gömülen Alaaddin'in hikayesindeki mahzenin karanlığında, hala bembeyaz birer kelime gibi ağarıp duran Tatar kızının kemiklerini, belli belirsiz de olsa görebiliyordum bu yüzden. O kemiklerin duruşunda katmerlenen korkunç bir hareketsizliğin, yüzlerce yıl öteden gelip yavaş yavaş benim kıpırtılarıma sızdığını sezebiliyor, hatta bir yanımla Asip Dağı'nın eteklerindeki türbenin önündeyken, bir yanımla da gidip gövdesinden kopmuş avare bir ruh gibi başka yerlerde gezindiğimi hissedebiliyordum. Bir oluyor, kırkına merdiven dayamış yorgun bir kadın edasıyla çürük duvar gölgeleri arasında soluk alıp veriyordum bu gezintilerde söz gelimi. Bir oluyor, nedenini bilmediğim bir suçluluk duygusunun ağırlığı altında ezim ezim eziliyor. Bir oluyor, insanlık en aşırı ölçüsünü ancak ölçüsüzlerde anlar diye olmadık yerlerde olmadık çılgınlıklar yapıyor. Bazen pençesinde kıvrandığım hayali acılarla birlikte uzak bir zamanın uzak bir köşesinde öylece oturuyor. Bazen çevrelerine yaşama sevinci saçan ya da çevrelerindeki yaşama sevincini yok edecek kadar hüzünlü gözüken güzel insanlarla karşılaşıp kör kütük aşık oluyor. Bazen nerede olduğu bilinmeyen dev bir kütüphanenin içinde yaşadığı romanı arayan yarı deli bir roman kahramanı gibi kayboluyor. Sonra koşa koşa uykulu mumlarla aydınlatılmış alacakaranlık bir koridor diye çeşitli değişimlerin, araştırmaların, kovalamacaların, fedakarlıkların, bilmecelerin, keşiflerin ve serüvenlerin içinden geçip kendimi salaş sokakların karmaşasına atıyor ve sonuçta Asip Dağı'nın eteklerine gelip gene türbenin önündeki gövdeme yerleşiyordum ki birdenbire bütün yorgunluğumdan sıyrıldım. Dönüp bana bakan Alaaddin'le göz göze gelmiştim çünkü. 1997. Kitabın sonu. 24 Mart 2015. Sayfa 130.